Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Hazreti Peygamber'in özel hayatına ilişkin konuların Kur'an'da ne işi var başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müslümanların inancına göre Kur'an bütün insanlara yol göstermek üzere Allah tarafından indirilmiş son ve evrensel bir kitaptır. Kur'an'dan sonra ilahi kaynaklı yeni bir kitap gelmeyeceği gibi Hz. Muhammed'den sonra da yeni bir peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için indirilmiş olan bir kitapta Hz. Peygamber'in aile içi ilişkilerini, evliliklerini ilgilendiren bir takım ayetlerin bulunduğunu görüyoruz. Söz konusu meselelerin ilk bakışta bütün insanlığı ilgilendirmediği gibi bir izlenim doğuyor. Bazıları Tanrı tarafından tüm insanlığa gönderilen evrensel bir mesajda bu türden konular yerine söz gelimi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, insanlar arasında adil gelir dağılımının sağlanması, yeryüzünün küresel ısınma ve benzeri felaketlere karşı korunması gibi tüm insanlığa ilişkin problemlere temas edilmesinin daha anlamlı olduğunu ileri sürüyorlar. Acaba Kur'an'ın indiği dönemde yeryüzü insanlığının yaşadığı sıkıntılar arasında Kur'an'da yer verilmesi daha uygun olan başka konular yok muydu? Daha önemli konular varken niçin birkaç kişiyi ilgilendiren aile içi özel meseleler Kur'an'da yer almaktadır? Yukarıdaki türden soruları kimi zaman İslam'ı inkar eden kimseler sorarken bazen de onların yönlendirme ve vesveseleri sonucunda Müslümanların zihinlerinde de benzer sorular oluşabilmektedir. Bu yazıda bu sorulara bazı maddeler ışığında cevap vermeye çalışacağız. Kur'an'da Allah Resulü'nün özel hayatı ile ilgili nelere yer veriliyor? Kur'an ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den başlamak üzere bir takım peygamberlerin hayatlarından kesitler sunar. Bütün bu aktarımlarda amaç geçmişe dair tarih bilgisi vermek değil, ilahi mesajın tarihte yaşanmış örnekler üzerinden somut bir biçimde gösterilmesidir. Bu kıssalar vasıtasıyla bir yandan Hz. Peygamber'e ve müminlere teselli verilip davaya bağlılıkları pekiştirilirken diğer yandan karşıt gruplara gözdağı verilmektedir. Kur'an'da son peygamber Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk İslam neslinin hayatından kesitlere de aynı sebeplerle yer verilmektedir. Bu kapsamda yer verilen bilgiler arasında Hz. Muhammed'in aile hayatı, evlilikleriyle ilgili ilk bakışta aile içi olarak görülebilecek bir takım hususlara da temas edilmektedir. Konunun başında yer alan soru da tam olarak bununla ilgilidir. Bu açıdan Kur'an'a baktığımızda Hz. Peygamber'in özel hayatıyla son derece sınırlı bazı hususlara yer verildiği görülür. Bu kapsamda Kur'an'da yer alan ayetler şunlardır. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe'ye zina iftirasında bulunulmasına ve Hz. Ayşe'nin masumiyetine ilişkin ayetler Nur Suresinin 11-20. ayetleri. Hz. Peygamber'in eşlerinin dünyalık taleplerine karşılık kendilerine ya peygamberle evliliklerini sürdürme ya da dünyalık zinetleri talep etme seçeneğinin sunulmasına ilişkin ayetler. Ahzab Suresi 29-34. ayetler. Hz. Peygamber'in Zeynep validemizle evlenmesine ilişkin ayetler. Ahzab Suresi 37-40. ayetler. Hz. Peygamber'in hangi kadınlarla evlenip evlenemeyeceği ile ilgili ayetler. Ahzab Suresi 50-52. ayetler. Hz. Peygamber'in evine davet edilenlerin gereksiz yere uzun süreli oturmasını yasaklayan ayet. Ahzab Suresi 53. ayet. Hz. Peygamber'in kendisine helal olan bazı şeyleri haram kılması, eşlerinden birinin onun sırrını diğer eşine açması ve buna ilişkin bu iki eşin uyarılmasına ilişkin ayetler. Tahrim Suresi 1-5. ayetler. Görüldüğü üzere 6000 küsur ayetten oluşan Kur'an'da Hz. Peygamber'in özel hayatına ilişkin ayetler yaklaşık 30 ayet civarında olup Kur'an'ın 1/5 oranında yer tutmaktadır. bu aktardığımız ayetlerin Kur'an'da niçin yer aldığı, hangi mesajları verdiği tek tek ele alınması gereken bir husustur. Bizse bu hususu tefsir kitaplarına bırakarak bu yazıda yalnızca genel anlamda bazı konulara temas edeceğiz. Kur'an'da Hazreti Peygamber'e ilişkin özel ayetlerin yer almasının hikmetleri. Allah Resulü'nün herhangi biri olmadığını vurgulamak. Kur'an'da peygamber ve onun ailesine özgü bir takım hükümlerin niçin yer aldığı sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle peygamberin Allah nezdindeki yerini ve sonra diğer insanlar karşısındaki konumunu net bir biçimde ortaya koymak gerekir. Yüce Allah Hazreti Muhammed'i insanlığa son elçi olarak göndermiştir. O sadece kendi içinde yaşadığı topluma, bölgeye veya zamana değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah Resulüne uymak, Allah'ı sevmenin göstergesi, Allah tarafından sevilmenin şartıdır. İnanan bir kimse, kendi canından çok Allah Resulünü sevmeli, onun eşlerini, müminlerin anneleri olarak görmelidir. Bir kimsenin mümin olabilmesi her şeyden önce Allah Resulü'nün hükümlerine içten bir şekilde bağlanıp teslimiyet göstermesine bağlıdır. Allah, Cebrail ve salih müminler peygamberin dostu olduğu gibi melekler de onun yardımcılarıdır. Allah Resulüne rahatsızlık verip incitenler için elem verici bir azap söz konusudur. Müminlerin onun yanında seslerini kısmaları, ona hitap ederken birbirlerine hitap eder gibi değil, daha saygılı davranmaları gerekir. Ona yönelik bu konulardaki saygısızca davranışlar, insanların yapıp ettikleri bütün iyiliklerin bir anda boşa çıkmasına yol açabilir. Allah Resulüne yalnızca insanlar değil, cinlerin bir bölümü de iman etmektedir. Kur'an'da daha bunlara benzer başka pek çok ayet peygamberimizin Allah, melekler, mümin insanlar ve cinler nezdinde ne kadar önemli bir konumda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Şu halde alemlerin Rabbi başta olmak üzere görünen ve görünmeyen tüm varlık kategorilerinin önemsediği, değer verdiği, destek olduğu bir varlık olarak Allah Resulü sıradan bir insan herhangi biri değildir. Dolayısıyla Kur'an'da ondan söz eden ayetleri herhangi bir kimseden söz eden sıradan ayetler olarak görmek mümkün değildir. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini tescil etmek. Kur'an'da Allah Resulü'nden söz eden ayetlerin bir kısmının amacı, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, peygamber de dahil olmak üzere hiçbir beşerin Kur'an üzerinde bir tasarrufu bulunmadığını ortaya koymaktadır. Söz gelimi, Nur suresinin 11 ve 20. ayetleri arasındaki 10 ayette Allah Resulü'nün eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye atılan iftira konusunu ele almaktadır. Meselenin tarihi ayrıntılarını siyer kitaplarına havale ederek şu kadarını belirtebiliriz. Allah Resulü'nün eşine zina iftirasında bulunulmuş, bu toplumda çeşitli konuşmalara sebep olmuş, bu esnada sahabeden bazıları da herhangi bir kesin bir bilgi söz konusu olmadığı halde bu meselede görüş beyan etmişti. Medine'de yaklaşık bir ay boyunca bu çalkantılı durum devam etmiş, münafıklar bunu fırsat bilerek iftirayı yaydıkça yaymaya gayret göstermişlerdi. Bütün bunlar yaşanırken Hazreti Ayşe hastalanarak babasının evine yerleşmiş, Allah Resulü yakın çevresiyle istişarelerde bulunmuş, kesin bir karara ulaşamamıştı. Nihayet bir aylık süre olunca Nur suresinin ilgili ayetleri gelerek Hazreti Ayşe hakkındaki söylentilerin iftira olduğunu, Hazreti Ayşe'nin böyle bir kötülükten masum olduğu belirtildi. Kur'an'da bu olayın anlatılmasının biri inancı ilgilendiren, diğeri ise İslam hukukunu ilgilendiren iki önemli sebebi bulunmaktadır. İnancı ilgilendiren husus, Kur'an'ın ilahi kelam ve mucize oluşunun bu olay vesilesiyle bir kere daha perçinlenmesidir. Zira eğer Kur'an, inkarcıların iddia ettiği gibi Hazreti Muhammed tarafından uydurulan bir kitap olsaydı, böyle bir durumda peygamber olduğunu iddia eden zat derhal eşinin masum olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılabilirdi. şayet inkarcıların iddia ettiği gibi Hz. Muhammed Allah'ın elçisi olmamış olsaydı, eşinin masum olup olmadığını hiçbir zaman gerçek haliyle bilemeyecek, gerçekte eşi bu kötülüğü yapmışsa, onun masumluğu yönünde bir şeyi ilahi kelam olarak ortaya koyması halinde, eşi ve iftiraya maruz kalan Saffan bin Muattal'ın gözünde yalancı olduğu tescillenen bir kişi olacaktı. Bu iki kişi masum olduğu halde onların zina etmiş olduğunu tescil etse veya bu konuda sessiz kalsa bu defada yalancılığı ortaya çıkmış olacaktı. İşte ifk hadisesi hakkında inen ayetler bir yandan Hz. Ayşe'nin masumiyetini tescil ederken diğer taraftan Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu, Hz. Muhammed'in vahye kendi isteğiyle müdahale edemediğini ortaya koymuştur. Bu ayetlerin İslam hukuku açısından ortaya koyduğu önemli sonuçsa, zina iftirası suçunu işleyenlere ne tür bir muamelede bulunulacağı hususunun bu olay vesilesiyle hükme bağlanmış olmasıdır. Böylece mesele Hz. Peygamber'e özel bir aile meselesi olmaktan çıkıp genel geçer bir hükme dönüştürülmüştür. Tahrim suresinde Hz. Peygamber'in iki eşiyle ilgili anlatılan hususta Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Zira ayette belirtildiğine göre Hz. Muhammed eşlerinden birine, rivayetlerde belirtildiğine göre Hz. Hafsa'ya gizli bir bilgi vermiş, Hz. Hafsa bu sırrı Hz. Peygamber'in diğer bir eşine, rivayetlere göre Hz. Ayşe'ye söylemişti. Durum Cebrail aleyhisselam tarafından Peygamberimize bildirilmiş, Peygamberimiz de Hz. Hafsa'ya sırrını başkasına söylediği bilgisini vermişti. Bunun üzerine Hz. Hafsa, "Bunu sana kim söyledi?" diye sorunca Hz. Peygamber, "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bildirdi." demiştir. Bu olay Hz. Peygamber'e Kur'an dışında başka konularda da zaman zaman vahiy aracılığıyla bildirimler olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Söz konusu ayetlerde Hz. Peygamber'in iki eşine yönelik azarlama mahiyetinde hususlara yer verilmesi ise aslında müminlerin anneleri olan bu mübarek hanımlar üzerinden tüm müminlere yönelik bir uyarıdır. Buradan Hz. Peygamber'in hayat arkadaşları bile olsa şayet ona karşı göstermeleri gereken saygı ve bağlılıkta kusur ederlerse bu durumun kendilerini kötü bir sonuca götürebileceği belirtilerek aynı şeyin diğer tüm müminler için de söz konusu olduğu ortaya konulmaktadır. Hukuki hükümleri Hz. Peygamber'in ailesi üzerinden yerleştirmek. Hz. Peygamber'in özel hayatı ile ilgili Kur'an'da yer alan ayetler bir takım hukuki hükümlerin konulmasına vesile olmuştur. Buna şu hususları örnek olarak verebiliriz. İfk hadisesi ile ilgili ayetler, zina iftirası durumunda nasıl bir uygulama yapılması gerektiği ile ilgili hükümlerin konulmasına vesile olmuştur. Tahrim suresinde anlatılan olay, helal olan bir şeyi kişinin kendisine haram etme konusunda yemin etmesi halinde, yeminini bozarak kefaret ödemek suretiyle yeminden kurtulabileceğini vurgulamaktadır. Ahzab suresinde Hz. Peygamber'in eşlerini dünyevi ziynetler veya peygamber eşi olmak arasında seçimde bulunma konusunda serbest bırakması, İslam hukukunda erkeğin karısına evliliği devam ettirme veya sona erdirme konusunda serbestlik tanımasının temel dayanağı olmuştur. Hz. Peygamber'in Zeynep validemizle evliliğinden söz eden ayet vesilesiyle, cahiliyedeki şekli ve mahiyetiyle evlatlık uygulamasının kaldırıldığı, hukuk ve mahremiyet bakımından evlatlığın öz evlat gibi olamayacağı uygulama örnekleriyle tescil edilmiş oluyordu. Hz. Peygamber'in hukuki ayrıcalıklarını ortaya koymak. Hz. Peygamber tüm Müslümanların önderi ve lideridir. Kur'an, bütün müminlerden onu örnek almalarını istemektedir. Bununla birlikte kendisine yüklenen ağır peygamberlik vazifesini hakkıyla yerine getirebilmesi, onun kimi hükümler bakımından diğer müminlerden farklı tutulmasını sorumlu kılmıştır. Hazreti Peygamber'in diğer müminlere göre farklı hükümlere tabi tutulması 3 farklı şekilde söz konusu olmuştur. Diğer müminlere şart koşulmayan yükümlülüklerin ona şart koşulması. Mesela teheccüd adı verilen gece namazını kılmak diğer müminler için teşvik edilmekle birlikte zorunlu kılınmamıştır. Oysa teheccüd Hazreti Peygamber için zorunlu kılınmıştır. Diğer müminler için serbest olan bazı hususların ona yasaklanması. Mesela hadislerde belirtildiğine göre zekat diğer müminler için helal olduğu halde Hazreti Peygamber ve soyunun zekat alması haram kılınmıştır. Diğer müminlere tanınmayan bazı hak ve yetkiler Hazreti Peygamber'e tanınmıştır. Aile hukukuna ilişkin kimi düzenlemeler bu kapsamda yer alır. Söz gelimi mümin erkeklerin adalete riayet etmeleri kaydıyla en çok 4 kadınla evlenebileceği belirtilirken, Hazreti Peygamber için böyle bir sayı sınırı söz konusu değildir. Yine mümin erkeklerin evlenirken mehir ödemeleri zorunlu olduğu halde bir kadın mehir almaksızın Hazreti Peygamber'le evlenmeyi kabul eder de Hazreti Peygamber de bunu onaylarsa evlenebileceği belirtilmiştir. Bu konudaki bir başka serbesti ise eşlerle bir arada bulunma süresi konusunda eşitliğe riayetin diğer mümin erkekler hakkında zorunlu olduğu halde Hazreti Peygamber için zorunlu kılınmamış olmasıdır. Bu hükümlerin bir kısmına Kur'an'da yer verilme sebebi bir yandan Hazreti Peygamber hakkında toplumda oluşabilecek ithamları ortadan kaldırmak, diğer yandan bu hükümlerin ona özgü olduğu belirtilerek diğer müminlerin böyle bir uygulamada bulunamayacağını vurgulamaktır. Hazreti Peygamber hakkında oluşabilecek suizanları ortadan kaldırmak. Bir müminin imanının olgunlaşması her şeyden önce Hazreti Peygamber'i kendi canından çok sevmesine bağlıdır. Hazreti Peygamber'in insanlar arasında toplum içinde gerçekleşen davranışlarını ashab-ı kiram gözleriyle görüyor, onun yüce ahlakına şahit oluyorlardı. Ancak onun aile içi davranışlarına, eşleriyle olan aile içi durumlara muttali olmadıklarından onun hayatının bu yönü kendilerine kapalı kalıyordu. Oysa bir insanın gerçekten üstün ahlak sahibi olup olmadığı her şeyden önce kendi ailesi ve yakınları tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlıdır. Zira çoğu insan ev dışı ilişkilerinde kendisini evde olduğundan farklı olarak kibar, saygılı bir biçimde lanse edebilir. Oysa aile ilişkilerinde kaba saba, kırıcı, hak ve hukuka riayet etmez bir durumda olabilir. Bir kimsenin aklında, vicdanında, Hazreti Peygamber'in hayatına, aile içi ilişkilerine, insanlarla irtibatına dair en ufak bir kuşku bulunduğunda Hazreti Peygamber'e yönelik inkarcılar tarafından ileri sürülen veya sürülebilecek olan mevcut veya muhtemel şaibeler ortadan kaldırılmadıkça ona uymak, onu canından çok sevmek gerçekleşmez. İşte Kur'an, Hazreti Peygamber'in ailesi, eşleri hakkında kimi zaman münafıkların ve kafirlerin uydurdukları şüpheleri gidermek, kimi zaman müminlerde oluşabilecek meraklara son vermek amacıyla bu gibi konulara temas etmiş, böylece onun hayatında gizlenecek, saklanacak, utanılacak bir durumun asla söz konusu olmadığını, onun içinin ve dışının bir olduğunu, ev içi ve ev dışı davranış tarzı arasında bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur. Kur'an bu konulara hiç temas etmemiş olsaydı, biz Hazreti Peygamber'in aile içinde neler olup bittiğini, onun eşleriyle olan hukukunu bilemeyecektik. Bu konu yalnızca hadis rivayetlerinde yer almış olsaydı, rivayetlerin güvenilir olup olmadığı konusunda farklı görüşler söz konusu olabilecekti. Hazreti Peygamber'in Hendek Savaşı sonrasında özellikle Kureyza oğullarından elde edilen ganimetlerden pay almak isteyen eşleriyle arasında geçen diyalog, onun dünya menfaatlerinden uzak durmak konusunda ne kadar hassas olduğunu, ele geçirilen malları taksim etme konusunda ailesine hiçbir ayrıcalık tanımadığını açık ve net ortaya koymaktadır. Nitekim onun öldükten sonra ailesine hiçbir miras bırakmaması da bu gerçeği perçinlemektedir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le evliliğinin Kur'an'da anlatılması, bu konuda akıllarda oluşabilecek soru işaretleri ve spekülasyonları bitirmeye yönelik kesin bir açıklama mahiyetindedir. Hazreti Ayşe'ye atılan iftiranın açık bir dille reddedilmesi, Hazreti Peygamber'in eşleri arasında ahlaksızca bir davranışın asla söz konusu olamayacağını, onun eşlerinin nezih ve tertemiz bir yaşama sahip olduklarını ortaya koyarak bu konuda münafık ve kafirlerin ileri sürebileceği her türlü şaibeyi ortadan kaldırmaktadır. Hazreti Peygamber'in evliliği konusunda kendisine tanınan ayrıcalıkların Kur'an'da anlatılması, onun bu imtiyazlı hükümleri kendi nefsinden ve kendi keyfine göre belirlemeyip, bizatihi Allah tarafından ona böyle bir ayrıcalık verildiğini ortaya koymaktadır. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in özel hayatına ilişkin ayetlerin yer almasının, bunlar dışında daha pek çok hikmetlerinden söz edilebilir. Bütün bu hikmetleri tam anlamıyla yalnızca Rabbimiz bilir. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nde Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı Hazreti Peygamber'in özel hayatına ilişkin konuların Kur'an'da ne işi var başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Ve son olarak Ender Ekim imzalı Okçular Tepesi'ni kim terk etti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Gel gelelim, Uhud her anıldığında, zihnimiz Uhud'un yamaçlarına ulaştığında, yüreğimizin derinliklerinde ansızın bir sızı belirir. İki kılıcını çöl kumuna saplayıp tüm heybetiyle şehadete yürüyen Allah'ın aslanı Hamza'yı anar dillerimiz. Mekke'nin en güzel giyinen delikanlısı iken Uhud'un bağrında vücudunun tamamını örtecek kefen bulamayan, Efendimizin emriyle ayakları isir otuyla örtülen Mus'ab bin Umeyr'i, en sevgilinin toprağa süzülen mübarek kanını, gözünden akan yaşı. Uhud vesilesiyle peygamber sevgisini, Resulullah'a doğru hızla seyreden bir oka başını uzatan, gözünü feda eden Ebu Katade'den öğreniriz. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ne zaman ansak ağzımızdaki her bir dişin varlığından utanırız. Hani Efendimizin mübarek yanağına miğferinin halkaları saplanmıştı da savaş neticelenince Ebu Ubeyde bin Cerrah yanına varmış, elleriyle müdahale ettiği takdirde canını yakmaktan korkmuş ve dişleriyle halkaları çıkartmıştı. Tabii bu sırada iki dişini Uhud'un toprağına bırakmıştı. Araplar ön dişlerinden mahrum olup bazı harfleri telaffuz edemeyenlere hatem derlerdi. Ebu Bekir'e göre o hatemlerin en güzeliydi. Uhud'da 15'inde delikanlıların düşmana korku salan cesaretleriyle yürürken toprakta bıraktıkları kılıç izleri vardı. Onların yüreklerindeki imanda, bellerine bağladıkları kılıçta boylarından büyüktü. Her hatırladığımızda koca bir ahla söze başladığımız Okçular Tepesi vardı bir de. Hala terk etmekten korktuğumuz. Behemehal birbirimize mühim bir görev tevdi ettiğimizde sadakati, iş disiplinini, verilen emre bağlı kalmanın önemini vurgular ve nihayetinde konuyu Ayneyn Tepesi'ne getiririz. Burası senin için Okçular Tepesi, sakın ola burayı terk etme. Çünkü böyle buyurmuştu en sevgili, Okçular Tepesi'nin terk edilmemesi gerektiğini söylemişti. Kuşların cesetlerimizi kapıştığını görseniz dahi ben size haber göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayın. Düşmanı yendiğimizi, galip geldiğimizi görseniz dahi size haber göndermedikçe yerlerinizi terk etmeyin. En sevgilinin dilinden dökülen sözler henüz yeryüzünde taptazeydi. Fakat sahabe bile olsa insan yine nisyan çukuruna düştü. Birkaçı hariç terk ettiler Okçular Tepesi'ni. Sonuçları ağır oldu. Uhud'un seyri değişti. Peki kimdi onlar? Bilen var mı? Okçular Tepesi'ni terk ettikleri için Efendimiz onlara ne yaptı? linç kampanyasına mı maruz kaldılar, dövüldüler mi, öldürüldüler mi, toplumdan izole mi edildiler? Hayır. Bugün isimlerini dahi bilemeyeceğimiz şekilde kusurları örtüldü. Bu sayede biz Uhud'u kahramanlık hikayeleriyle anar olduk. Okçular Tepesi'ni çıkartılacak derslerle anlattık. Tepeyi terk edenlerin isimleriyle değil. Kusuru ve kusurluyu değil, iyiyi, güzeli, doğruyu arayan medeniyetin evlatlarıyız biz. Dünya imtihanında bir kusuru örtenin kusurlarını Allah'ın kıyamet gününde örteceğine inanıyoruz. Peki ama nedir bugünkü halimiz? Nasıl oldu da kusur örtmek değil, kusur görmek temel gayemiz haline geldi? Bir insan hata yapmaya görsün. Pişman olma, tövbe etme haklarını elinden alırcasına hatasını, kusurunu duyurma telaşı içerisine giriyoruz. Haber bültenlerimiz, televizyon programlarımız, sosyal medya hesaplarımız insanların kusurlarına odaklanmış durumda. Toplum olarak birbirimizi arsızlaştırıyoruz. İnsanların kusurlarını konuşmayı seviyoruz. Kömürleri elmas haline getiren medeniyetin elmasları bir hashtagle karartan evlatlarıyız artık. Kulağımıza çalınan en ufak bir kusuru derinlemesine öğrenme ve çevremize duyurma ihtiyacı hissediyoruz. Üstelik bunu sadece düşman bildiğimize değil, dost gördüğümüze, yüzüne güldüğümüze de yapıyoruz. Farkında mıyız bilmiyorum ama karanlığa fazlasıyla rağbet gösteriyoruz. Ve korkarım bu halimizle Okçular Tepesi'ni asıl biz terk ediyoruz. Ender Ekim'in kaleme aldığı Okçular Tepesi'ni kim terk etti başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz böylelikle Genç Dergisi'nin 2021 Nisan sayısından paylaştığımız yazıları da burada noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.